merhabalar. Bu bölümde Türkiye siyasetini biraz konuşalım istedik. Geçmişten güncel duruma doğru bir akış yakalamak istedik ve bu akışı da daha çok muhalif siyasetten yakalayalım istedik. Özellikle de CHP'de yaşanan son malumunuz seçim galibiyetiyle birlikte nasıl buraya geldik, nasıl sürüklendik bu noktaya, iyi anlamda mı, kötü anlamda mı, neler yaşadık, neler ettik. Onları bir tartışalım istedim. Bugün 3 tane konuğum var. Benim için de biraz zor. Adeta Ali Kırca gibi hissediyorum kendimi şu an. Üç konuk olunca. Daktilo'dan tanıdığımız İlkan Dalkuç. Benim daha çok Twitter'dan tanıdığım Özgür Arda. Ve CHP bölümünde beraber yaptığımız Ali Açıkgöz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
CHP tarihi deyince benim de aklımda şimdi şu canlanıyor. Ali Hocama ilk önce pas atacağım. Ki daha önce kendisiyle uzun bir program yapmıştık bu konuda. Bu 2024'e gelen sürecin bence ilk emareleri olarak da düşündüğümüz ki yani ilk emaresi midir? Yani tetikleyicisi midir? 2023'ün ilk tetikleyicisi midir? Onu tartışarak göreceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelişi ve sonrasında yaşadığımız süreçler. Hatta yani bu 13 yıl içerisinde neler yaşadık, zorluklar yaşadık vesaire bunları tartışacağız. Ali hocamız bir sorayım. Sence Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseti bu dönemin, bu başarının perçinleyicisi olmuş mudur? Oradan bir değerlendir istersen.
Yani soruya şerh atarak başlayacağım. Perçinleyicisi olmamıştır ama başlatıcısı olmuştur. Çok basit bir şekilde. Şöyle diyeyim yani bu yapılagelen de bir yorum oldu. Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bir değişim var Baykal dönemine kıyasla. CHP içinde. Bunu daha önce de konuştuk seninle ayrıntılı. Bu değişimde basitçe kimi zaman parti içi mühendislik seviyesine varan bir farklı yönleri bir araya getirmek. Geri geldiğinde Kürt siyasetinden figürlerle ülkücü siyaseti aynı katta yan yana ofislere yerleştirmek ve bu arada CHP'nin kendi siyasetinde kendi siyasi geleneğini de devam ettirmek anlamına gelen bir hat açıldı. Bu hat ne kadar başarılı olduğu bir soru. Çok da başarılı olmadı Kılıçdaroğlu açısından. Özellikle 2023 Mayıs seçimlerinde baktığımız zaman bir kayıpla sonuçlandı. Ama bugüne baktığımızda da şunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun attığı adımlar ve başlattığı bir takım hamleler olmasaydı bugün biz bu başarıdan söz edemiyor olurduk diye de düşünüyorum. Böyle bir cevap vereyim kısaca.
Yani böyle de bir durum bence de var gibi görünüyor şu anki tabloda en azından. Peki Özgür Hocam sen ne dersin bu duruma? Yani Kılıçdaroğlu'nun bize bol bol sunduğu ittifaklar seçeneği bizi iyi bir yola götürdü mü sizce, yoksa daha çıkmaz sokağa mı girdik? Nasıl bir şeydi?
Ya esasında çıkmaz sokağa girmiştik bence. 2023 seçimleri öncesindeki o 2 yıllık gördüğümüz işte gücü paylaşamama hikayesi yavaş yavaş sona doğru getirmişti bizi. Ama Kemal Bey'in o attığı adımların esasında buradan baktığımızda sadece CHP içinde konuşuyoruz ama AKP içerisinde de bir çıkmaz sokak yarattığı kesin. Yani bunu içeriden baktığımız zaman şu anda mesela muhalif tabanda ikili bir yapı oluştu. Demin kendine ait bir yapısı var. Bir de CHP'nin artık çok güçlendiği birinci parti olduğu bir yapı. Ama Kemal Bey'in istediği yapı bu muydu ondan emin değilim. Başarı dersek sonuçta başarı Cumhurbaşkanlığı seçimi. Ama mesela bu sene olana başarısızlık demeye çalışan insanlar var ama bu seneki de mesela çok büyük bir başarı. Ama neresinden baktığınıza göre değişiyor esasında. Mesela en çok İlkan'ın ben ne diyeceğini merak ediyorum bu konuda. Çünkü o bizim kadar CHP'nin içinde değil dışarıdan bakabilen bir göz. Belki de ona sormak lazım. O ne düşünüyor bu konu hakkında?
İlkan hocam biz fazla 6 ok kaçtık bu içeriye. O yüzden sorular çok 6 ok 6 ok geliyor. Topu size atalım.
Benim gördüğüm şöyle bir durum var. Siyasetin birkaç seviyesi olduğunu düşünüyorum ben. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarzı açısından siyaset sıradan insanla yapılan bir şey değil. Kemal Kılıçdaroğlu 48 doğumlu, 1990'ların sonuna kadar bürokrattı. Ondan sonra İş Bankası'nın yönetim kurulu üyesi oldu. Sonra milletvekili oldu. Yani hayatta böyle sıradan vatandaşla doğrudan çok az teması olmuş bir insan aslında. Ve Kılıçdaroğlu bugüne kadar getiren şey devletle kurduğu ilişkisi kendisinin. Her ne kadar başka türlü algılansa da Kılıçdaroğlu bence görüp görebileceğimiz en devletçi adamlardan bir tanesi. Ve bu yüzden de siyasete bakışı da aslında insanların temsilcileri üzerinden o insanlara ulaşmak şeklinde gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ittifak denemelerindeki başarıları ve başarısızlıklarında da birkaç faktör var. Birincisi Türkiye'de bir merkez sağ takıntımız var bizim. Yani tekrar diriltelim, İşte olur mu, bir daha olur mu, bir yere gelir miyiz düşüncesi. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişinde şu var. Sağ bölünürse CHP yükselir diye bir iddia var. Aslında bunda tarihsel gerçekliği de var aslında bakarsanız. Yani Necmettin Erbakan Milli Selamet Partisi'ni, Milli Nizam Partisi'ni önce sonra Selamet Partisi'ni kuruyor ve sağı bölüyor ve arkasından 70'lerde CHP iktidara geliyor. Benzer şekilde DYP ANAP arasındaki rekabet 89'da belki SHP'nin yerelde iktidara gelişinin önünü açıyor. Sağın bölünmesi de CHP'nin hani ezberinde olan bir iktidar reçetesi aslında. Bir tarafı da bu var. Ama öte yandan ortada da bunun ötesinde başka bir hikaye var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin herkesin ezbere saydığı bir oy oranı var. Hiç değişmiyor denilen, hiç artmıyor denilen, her zaman sabit denilen bir oy oranı var. İşte bu %25 bir oydan bahsediliyor ki aslında o %25 de biraz artıyordu, azalıyordu. Yani onun da kendi içinde değerlendirilmesi gereken bir oy oranıydı. Bakılırsa hatta bu Ecevit'in 1999'daki oy oranıyla da paralel bir şekilde. Hatta 99 DSP'si, 2002 CHP'si, arkasından 2004 CHP'si, 2007 CHP'si falan yakın oy oranlarını görüyorsunuz. Kılıçdaroğlu geldiği zaman biraz bir artış var ama o da birkaç puanda kaldı. İşte 20'lerden 24'ler seviyesine kadar geldi. Oralarda stabil devam etti. Ve insanlar yüzeysel baktıkları zaman, ki bu yanlış bir bakış da değil bu arada, oy oranında ciddi bir artış yok diyorlar. Çok haklılar, çok doğru söylüyorlar. Oy oranında ciddi bir artış yok. Ama hiçbir şey değişmedi mi? Kılıçdaroğlu döneminde değişti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yıllarında CHP toplumun dörtte birlik bir kesimine öyle ya da böyle hitap ederken toplumun neredeyse yarısı Adalet ve Kalkınma Partisi tarafındaydı. Arada kalan diğer dörtte birlik kesimse genelde bazı toplumsal meselelerle CHP'ye yakınken bir o kadar önemli toplumsal meselelerle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın duruyorlardı. Burada hem Kürtleri hem Milliyetçi Hareket Partileri hem muhafazakarları saymak gerekiyor. Yani muhalif olan ama CHP'li olmayan unsurları. Kılıçdaroğlu dönemindeki politikalarla aslında muhalif olan ve CHP'li olmayan unsurların ikinci tercihi Adalet ve Kalkınma Partisi olmaktan çıktı, CHP olmaya başladı. Yani CHP aslında yani 2010'lara kadar muhalif, kendisi dışındaki muhaliflerin ikinci tercihi de olamamış bir partiydi. 2010'lardan itibaren CHP başörtüsü meselesinde sıkıntıların kalkması, Kürt meselesine daha yumuşak yaklaşılması gibi açıkçası açılımlarla diyelim, Adalet ve Kalkınma Partisi dışı muhalif seçmenlerin ikinci partisi olmayı başardı. Buna açıkçası CHP medyasının, tırnak içinde de söylenmesi gerekiyor, birazcık daha kurumsallaşması, buradaki bir popüler varlığın da doğrudan artık kendisini gösterebilmesinde etkisi var bence. CHP öyle ya da böyle medyada kendi gücünü de hissettirmeye başladı. Burada biraz yani sevelim sevmeyelim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin textbook'undan da bazı şeyler öğrenildi bence. Tüm bunların sonunda ilk süreçte Cumhuriyet Halk Partisi kendisi dışındaki muhalefetin ikinci partisi olmayı başardı ve bu bence şunu getirdi. Ben biraz atlayarak gideceğim. Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı sistemine geçerken ki hedefi %52 alarak Cumhurbaşkanı olmak değildi bence. Yani açık konuşalım. Orada hedefler Türkiye'de klasik olarak anlatılan %65-70'lik sağ ağırlığın Cumhurbaşkanı olarak kendisini görüyordu Tayyip Erdoğan. Büyük sağ koalisyonun lideri olacağını, doğal lideri olacağını düşünüyordu ve hedef aslında birazcık daha tartışmasız Cumhurbaşkanlıklarıydı. Kılıçdaroğlu stratejisi burada bir noktaya kadar durumu ulaştırdı. Yani dengeyi sağladı en azından siyasette. Türkiye'nin Rusyalaşması belki engellendi denilebilir ama neticede de başarısızlık var. Seçimlerde yenilmiş durumda CHP. Bunda yani öyle ya da böyle Tayyip Erdoğan %60'da kazansaydı çok daha kötü olurdu. Çok daha kötü olurdu. Ama yani %52 ile kazanınca da durumumuz çok iyi diyemeyiz. Tabii ki ortada bir yenilgi var diye bitireyim.
Yani aynen öyle. O yenilgi durumu hiç değişmedi. O yüzden de bir depresyon halinde çöktü en sonunda 2023'te zaten. Ki ona da yavaş yavaş geleceğiz. Bu ittifak siyasetine bence girelim istedim ben. Yani şöyle bir durum, aslında ittifak siyaseti mesela 2014'te başladı. Yani Ekmelettin İhsanoğlu kararıyla işte o zaman MHP ile yapılan ittifakla başlamıştı ve ki hiç inancı olmayan insanların bir seçimdi o. Yani bu adam kazanamaz diyordu oy verenler bile. Ona rağmen %38 kadar bir oy aldı o seçimde Ekmelettin Bey. Ve ondan sonra bu ittifak siyaseti dönüşerek devam etti. İşte bu arada 15 Temmuz yaşandı. MHP Cumhur İttifakı diye bir şeye katıldı. İşte İyi Parti çıktı ortaya vesaire. Ve sonrasında 2018'e geldik. İlkan hocam size sorayım. Sizce 2018'deki strateji 2023'tekiyle ters çevrilse daha mı iyi olur, daha mı kötü olurdu? Öyle başlayayım.
Bence 2023'te 2018 stratejisi uygulansa daha başarılı olabilirdi. Yani şöyle söylemek lazım. Ya ben Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir gerçeklik olarak Türkiye'deki siyaset sınıfı tarafından kabul edilmediğini düşünüyorum. Ve bunun ciddi bir şekilde muhalefetin aslında temel sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden de şöyle söyleyelim, ittifaklar konusunda gereksiz tartışmalarda bulunduğumuzu düşünüyorum. Yani çok basitçe ifade edeyim. Altılı masanın hazırladığı belgeler, işte yönergeler, o tasarımlar, arkasından neredeyse bir veto gücü olan siyasi liderler, bunların hepsi Cumhurbaşkanlığı sisteminin ruhuna ters şeyler. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ruhuna karşı olabilirsiniz siz. Yani bunu gayet olgunlukla karşılarım, açıkça söylemek gerekirse. Saygın da bir duruş. Ancak şu an Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güçlü bir cumhurbaşkanı seçiyorsunuz. Yani efendim şöyle seçiyoruz, böyle seç. Bu yetkiler fazla şu. Yani bunlar ayrı tartışmaların konuları. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanı seçiyorsanız cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Üzgünüm. Yani hani cumhurbaşkanlığı konumunun mevcut yetkilerine karşı olabilirsiniz. Hiç memnun olmayabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığının şu anki ne diyeyim, sorumsuzluğundan, gücünden yarattığı, aslında o yetkilerle yarattığı sıkıntıdan rahatsız olabilirsiniz, ama şöyle açık bir gerçeklik var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olması ile Kemal Kılıçdaroğlu olması arasında da çok ciddi bir fark var. Şimdi bu farkı da küçümsememiz gerekiyor. Efendim kim olsa o yetkilerle öyle aynı şeyleri yapar. Yapmazdı. Yapmazdı. Yani yerel seçimlerde mi? Ben burada çok net bir örnek vereceğim size. Yani şu anda düşünün, işte bizi izleyenler daha ziyade kendini solda kabul eden insanlar burada bu yayını. Ama mesela Ankara'da diyelim ki Mansur Yavaş işte Ankara'da aldığı her karar için Özgür Özel'den atıyorum Erkan Baş'tan atıyorum HDP'lilerden, Demlilerden onay almak durumunda kalsa, kalacak bir sistemle belediye başkanı seçilseydi, Mansur Yavaş %60'lık bu oya asla ulaşamazdı. Aynı şekilde Ekrem İmamoğlu İstanbul için, yani İstanbul'da 2019 seçimlerinde de mesela, yani İyi Parti, DEM Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi hepsinin oluşturduğu bir komisyon tarafından onaylanan icraatları ancak yapacağını söylese. Yani şunları hayal edebiliyor musunuz? Mesela İstanbul'daki bir metro güzergahı için mesela Deva Partili ulaşım uzmanı bir heyecanlı gençle CHP'li bir gencin Twitter'da tartıştığını falan. Biz böyle bir saçmalıkla falan muhatap olabilirdik aslında. Aşırı demokrasi sevdası yüzünden. Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin gittiği yol bence buydu. Bu bence hataydı. Yani Türkiye'nin ana muhalefet partisinin bir cumhurbaşkanı adayı olur. Yani bu adayın kim olacağını ana muhalefet partisi kendisi karar verir. Ya ve bunun aslında bu kadar tartışmalı bir konu olmasına gerek yok. Ya bu şu demektir aynı zamanda. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya herhangi bir ana muhalefet partisinin adayları eğer Türkiye'de yani %20'lik bir partiyseniz siz ve %51 almak istiyorsanız tabii ki tavizler vereceksiniz. Tabii ki uyum sağlayacaksınız. Bunları yapacaksınız ama aday siz olacaksınız. Yani sizin verdiğiniz tavizler olacak. Sizin kendi ağırlığınız, yani tırnak içinde sözünüz sizin ne kadar senetse o kadar aslında daha güçlü olacaksınız. Biz burada muhalefet aslında Cumhurbaşkanı adayını güçsüzleştirerek onun sözünü de kıymetsizleştirdi ve bence burada bir hatalı bir yola doğru gidildi diye düşünüyorum. Bu açıdan ittifaksız bir şekilde gidilseydi veyahut da şöyle söyleyeyim, yani Kılıçdaroğlu altılı masayla kurduğu ilişkide şöyle bir şey söyleseydi, ya aday meselesi altılı masanın meselesi değildir. İsteyen de istediği gibi aday olabilir denseydi mesela. Altılı masa orada bir yan unsur olarak kalsaydı, adaylık konusu baştan altılı masanın dışında belirlenecek deseydi, her parti kendi adayını gösterebilir denseydi, belki de çok daha sağlıklı bir sonuç ortaya çıkacaktı. Çünkü şöyle söyleyeyim, biz Cumhurbaşkanlığı makamını muhalefet kazansa daha güçsüz bir makam olacağını iddia ettik. Yani şu anki Türkiye'nin sıkıntılarını biliyorsunuz. Yani güneyimizde İsrail-Filistin savaş var, İran-İsrail savaşı var, kuzeyimizde Ukrayna-Rusya savaşı var. Azerbaycan-Ermenistan, yani yeni savaş oldu. Tekrar ateşkes. Muhtemelen bir daha savaş çıkacak. Belki Balkanlarda Sırbistan, Kosova bir şeyler olabilir. Bosna'da bir şeyler olabilir. Afrika'daki meseleleri biliyorsunuz. Somali vesaire. Yani dünya mesele dolu ve Türkiye'de böyle bir şöyle söyleyeyim, İşte 8 kişilik heyetin ortak kararıyla falan yönetilecek bir ülke ne yazık ki değil burası. Bunları da söylemem lazım. Bunların da bir karşılığı bence var. Artı şunu da söyleyelim. Tabii ki bizim izleyiciler daha fazla demokrasi taraftarıdırlar. Demokrasi isterler ama sıradan vatandaşın da bir düzen açlığı vardır. Yani düzen ister insanlar. Güvenlik isterler. O kaygıların da açıkçası güçsüz bir lider çok kolay kolay tatmin edemez. Muhalefet düzen ve güvenlik kaygılarını tatmin etmeye yönelik aslında yapması gerekenleri de yapmamış oldu böylelikle. Yani altılı masanın demokratik tırnak içinde gözüken yapılanması vatandaşın güvenlik kaygılarını, huzur kaygılarını tamamını tatmin etmedi. Yani ben iktidara geleceğim ve karışık bir durum olacak dedi halka. Bunun da karşılığını aldı diye düşünüyorum. Hem seçmen motivasyonu olarak tabii Kılıçdaroğlu adaylığının yanlışlığı doğruluğu ayrıca konuşulur. Yani daha iyi bir aday olabilir miydi? Evet olabilirdi. Ama bir yandan da bu var bence. Yani muhalefetin bu sistemin böyle olduğunu kabul ederek hareket etmesi gerekiyor. Yani işte mesela birçok Cumhuriyet Halk Partili Mansur Yavaş onun için ideal bir aday değil. Ama oyunu veriyor. Ve Mansur Yavaş gibi yönetiyor Ankara'yı. Cumhuriyet Halk Partililer için ideal bir Ankara Belediye Başkanı bence değil. Ama kabul edilmiş durumda. Belediye başkanlığı sistemi bu. Herkes bunu kabul etmiş durumda. Aynı şekilde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oy verenler bir 5 yıl boyunca bir kısım yetkilerini güvenerek devrettiklerini biliyorlar o insana. Yani bunun bu kabule ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani demokrasi birazcık da şey yani sadece temsil meselesinden ibaret değil. Bir noktadan sonra güven unsurunun içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu biraz toptancı tavra da ne yazık ki ihtiyaç var.
Birçok noktada ben de size katılıyorum yani özellikle Cumhurbaşkanlığı sistemine böyle bir seçime giderken o sistem içerisinde bir seçim olduğunu kavramak lazımdı. Mesela yani bir enkazı devralacaksanız restorasyon hükümeti olarak da devralacaksınız bir de bunu. O süper yetkilerin kullanılması lazımdı zaten. Bir şeylerin değişmesi adına. O süper yetkiler kullanılmadan o sistemin değişmesi uzun zamanlar alırdı. Ya ki Kemal Bey de belki de bunun farkındaydı ama işte yapıyı A artı B eşittir C sistemiyle kurmaya çalıştı. Tepeden kurmaya çalıştı. O yüzden sıkıntılar yaşadık.
Benim itirazım var bu konuda ufak tefek
Buyurun.
ya. Yani şey hikayesi esasında Kemal Bey'in İlkan'ın bir önceki turda söyledi. O yüzden İlkan'a bırakmıştım. Çünkü İlkan'ın fikirlerini az çok bildiğim için bana oradan kapı açardı. Kemal Bey'in ilk ittifak sistemi 2015 yılında kazandı zaten. Ama yönetecek iradeye sahip olunamadı. Kemal Bey ondan sonra ikinci 2018'deki yaptığımız esasında nasıl diyeyim, bir lider aramak zorundaydı. Kemal Bey grubun lideriydi ama kendi liderlerini ön plana çıkartmadı ve kaybettik. Farkında mısınız bilmiyorum. 2018 yılında TEGA'da Abdullah Gül olabilirdi mesela. Şimdi düşününce o gün herkes kazanırdı falan diyor ama ben emin değilim kazanabileceğine. Çünkü biz farkına vardık ki TEGA'da üzerinde anlaşmaya çalıştıkça daha da bölünüyoruz. Yani Kemal Bey'in bence en büyük hatası oydu. Aynı şeyi iki defa denemek zorunda kaldı. İki fark onun için önemli olan birleşirsek kazanırdık ama birleşirken de ayrı ayrı girerken de 48-52 dengesi bir şekilde ortada kaldı. İlkan'ın dediği çok güzel bir şey var. Yani altılı masanın bence en büyük sorunu 1 ile 1 artı 1 artı 4'ü eşitlemeye çalışıyordu. Ama maalesef 1 ile 5 eşit olmuyor. Biz bu seçimde esasında onu gördük biraz da bu yerel seçimde. Ya biz siz ne kadar isterseniz isteyin. O 6 partinin yani sonuçta oyla eşitleniyorsunuz. Güçle eşitleniyorsunuz. Kemal Bey aday olmasaydı, Mansur Bey ya da Ekrem Bey aday olsaydı tahminen kazanacaktı. Bunu ben Kemal Bey aday olsun derken de yönetmeyle ilgili bir sorun olarak görüyordum. Kemal Bey'in daha rahat yönetebileceğini düşünüyordum. Ama şey açısından baktığımız zaman İlkan'ın dediği çok doğru. Ya sonuçta kazanacak adayı bulmak zorundasın. Yani sistemin kendi olgusunda böyle bir paylaşım şekli yok. Şimdi Kemal Bey sorunları eski usulle yani İlkan'ın ilk yine bölümde söylediği eski devlet usulüyle çözmeye çalıştı ama artık öyle bir devlet yok. Veyahut da öyle bir insan yapısı yok. Yani Kemal Bey'in en büyük her şeyi birçok şeyi değiştirip ama hiçbir şeyi değiştiremediği şey yönetme şekli bence. Daha iyi yönetebilirdi. Kendisi yönetmek istemedi. Bildiği şekilde yönetmeye çalıştı. Mesela 2018'de Abdullah Gül süreci Kemal Bey'in en çok istediği süreçti belki de. Ama şu anda iki yöntemi de denedik. Ayrı ayrı girdik. Hep beraber girdik. İkisinden de 48-52 dengesini bozacak bir sonuç çıkmadı. Yani o gün mesela iki sistemi değiştirseydik belki 2018'de herkes kendi adayıyla girip CHP'de Kemal Bey aday olsaydı tahminen yine %30 oy alacaktı ama bu sefer şey diyebilecektik yani. Evet CHP'nin %30'luk bir tabanı var. Ha, böyle bir oyu var. O denge sağlanmış olacaktı. Biz 2018'de bence şeyi kaçırdık. Meral Hanım'ın aldığı oy, Meral Hanım'ın da masadaki gücü aynı olamazdı yani. O dengeyi kaçırdı Kemal Bey. Herkese nasıl diyeyim, tavanda eşitlemeye çalıştı ama taban eşit değil. Taban da eşitlenmiyor bu yüzden.
Tabanı birleştirilmediği sürece bence de işte tavanda birleşim ne kadar faydalı olur yani. Onu görmüş olduk. Özlü Hocam, ben sana bir şey daha soracağım aslında. 2018 seçimlerine de bir değinelim. Sonrasında 2019'a zıplayacağım zaten. Bizde de malum bol bol seçim var. 2018'de sence bu sistem işte denenseydi belki işte Abdullah Gül üzerinden birleşme değil de atıyorum daha başka biri üzerinden birleşirse vesaire. Yine o 52-48'de kalır mıydık yoksa başka bir sonuç mu görürdük? Onu sorayım.
Sanırım yine aynı şekilde kalacaktık. Ya mesela o gün hatırlıyorsunuz adaylık sürecinde yine bir sürü kavga çıktı. O zaman adaylık
Tabii.
süreci erken seçim, ani seçim olduğu için çok büyük konuşulamadı. Yani biz mesela şeyi o zaman da kavga büyüktü. Sadece kavga 2 ay sürdüğü için biz olayın kendisini çözemedik. Ya Kemal Bey'in bence sistemindeki en büyük hata o. CHP'yi büyütmeden Kemal Bey %50'ye ulaşırım dedi. %25'lik CHP ile %50'ye ulaşmak çok zor. Şimdi şöyle kabul etmek lazım. AKP %40'lık bir partiydi o gün. Yani %42 oy aldı AKP. Şimdi AKP'nin %8'e ihtiyacı var. Sen 5 benzemesi bir araya getirip %50,1 almaya çalışıyorsun. Yani sistemin mantığı doğru da olsa İlkan'ın dediği gibi elitler üzerinden bir şeyi dengeleyemiyorsun. Ya çok konuşuluyor ya hiç konuşulmuyor. Sabit elit siyasetine dönüyor. Biz bunu beceremedik. Mesela o gün de belki ben şunu söyleyeyim. İkinci tura kalırdı bir şekilde. Çünkü Abdullah Bey aday olsaydı bu sefer başka adaylar çıkacaktı. Biz farkında değiliz. Biz bu seçime de 2 adayla girmedik.
Doğu
Ya bu
Perinçek
seçimde de 3
çıkmışsa
aday vardı. Yani ben açık açık da söylemek lazım yani. Kemal Bey'in sisteminin en büyük sorunu buydu zaten. Siz 2 adaya indirmeye zaten aday kavgası yapıyorsunuz. Ondan sonra yine 2 aday inmiyor seçim. Yani şu olurdu mesela. Şundan eminim ben. O dönem eğer yine ekstra adaylar çıkacaktı. 2 turlu bir seçim görürdük. Ama ikinci turu ben kazanacağımızdan yine emin değilim. Bilmiyorum İlkan ya da Ali daha mı farklı düşünüyor benden.
Ali Hocam, aslında farklı bir şekilde soracağım ben bu 2018 seçimini. Yani şöyle bir durum, hem kazanır mıydık kazanamaz mıydık o meçhul tabii de yine de onu bilemiyoruz. Bir de 2018'de aslında tamam partiler, ittifaklar vesaire gündemdeydi ama bir kişi daha gündemdeydi, Muharrem İnce. Yani 2018'de sonrasındaki süreçte CHP'nin yalpalaması nasıl bir anda böyle 2019'a götürdü bizi? Muharrem İnce'nin partiye bizon gibi dalışı seçim sonrasında vesaire. Sence bu süreçler nasıl işledi, onu bir sormak isterim ben sana.
Ben 2018'deki halimi hatırlamaya çalışınca aklıma ilk gelen şey ben o seçimde Ruşen Çakır'a kızanlardandım. Yani oturup hiçbir zaman internetten trollemedim ama hani nasıl kaybediyoruz ya gidiyoruz falan. Sonra ne kadar olaydan anlamadığımı fark edip biraz daha üzerine gitmem gerekti. Yeniden anlayış geliştirmem gerekti o bir fark ettiğim bir dönemdi. Ya biz o seçimden sonra asıl olarak Muharrem İnce'nin yenilgisini tartıştık ve hani kazanır mıydık, kazanamaz mıydık kısmında ben kazanamayız diyenlerdenim. Herhalde kazanamayacaktım çünkü farkında değiliz sistemin. Yani evet bir tek aday denemesi oldu. Ardından anlaşılamadı. Herkes kendi girdi ve ilk turda kaybettik. Ve bu ilk turda kaybetmenin bize verdiği bir ders varmış gibi hissettik. Bu ders de şuydu. Biz çoklu adayla girince biz bir ders aldık 2018'den. Çoklu adayla girince kaybediyormuşuz. Hem de ilk turda kaybediyormuşuz. Demek ki neymiş? Tek adayla girersek bu sefer ikinci turda kazanırız gibi bir formüle biz muhalifler olarak aramızda bu tartışılmaya başlandı. Fakat şunu kaçırdığımızı fark ediyorum. Bu da Türkiye'deki bu popülizm denilen yani dünyada da popülizm denilen şeyin yükselişi. Bir yandan şunu demeye çalışıyorum popülizmde. Bir halk ve elitler arasında iyi kötü ayrımı yapan bir antagonizma siyasetinin üretilmesi ve bunun siyah beyaz derecesinde bir ikili karşıtlığa dayanılması. Diğeri de halk denilen kitlenin liderin böyle huzmesinde temsil edilen bir şeye dönüşmesi. Bu AK Parti nezdinde evet mesela bir siyasi dizayn olarak konuluyor. Muharrem İnce bunu bir miktar denemeye çalıştı ama bu muhalifler açısından baktığımızda başka bir şeye denk geliyor. Bizim veya muhalifler ve iktidar seçmen açısından baktığımızda başka bir şeye denk geliyor. Çünkü Türkiye'de insanlar popüler bir liderin kendilerini temsil etmesini de istiyorlar. Bu sadece siyasi kültürel bir şey de değil. Bu büyük ihtimalle siyasi nüfusumuzun milyonlara dayanan bir seçmenden oluşmasından kaynaklanıyor. Yani Burada doğrudan temsil mekanizmalarını çalıştıramıyorsunuz. Burada çok böyle işte alengirli ama bir o kadar da parıltılı demokratik sistemler kuramıyorsunuz. Onun yerine ne yapıyorsunuz? Abi işte basit bir evet hayır sistemine inan, o mu bu mu sistemine inan, oy verme davranışlarıyla iş yürütüyorsunuz. Biz bunları gözden kaçırmıştık 2018'de. O yüzden kazanamazdık diyorum. Yani 2019'daysa bir yerel seçim vardı. Ve Kemal Bey orada şöyle bir strateji uygulamaya başladı. Strateji uyguladı. Yerelde başarılı olmuş, özellikle ilçe belediyelerinde başarılı olmuş belediye başkanlarını al, büyük şehire koy veya il merkezine koy, kazanıyorsan kazanıyorsun. Ve bu İstanbul'da yani özellikle hani Ankara'da zaten Mansur Bey geri aldı ama Sayın İmamoğlu çok beklenmeyen bir şey başardı. Ve Ekrem İmamoğlu'nun sahneye çıkışını gördük biz burada. Hikaye de biraz orada değişmeye başladı. Bu hani İlkan'ın bahsettiği ve Özgür'ün de bahsettiği elit siyasetinin çalışmıyor oluşu, bunun tersten ve daha afilli bir yerden okursak popülist bir dalgaya denk geliyor oluşu, Ekrem İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı bizim gözümüzün önüne itti. 2018'den sonra geldiğimiz nokta buydu bizim birazcık da. Ben o yüzden 2018'i kazanamazdık, muhalefet hazır değildi diyorum. Yani zaten sistem içinde de durulan yerde aktörlerin, belli ideolojik grupların temsilleri de tam olarak gerçekleşmemişti. MHP içinde bir bölünme var. Ucu ucuna bir takım hamlelerle İyi Parti o zaman seçimlere katılabilmiş. HDP bir şekilde sistem dışına itilmiş ama var olmaya çalışıyor. İşte küçük İslamcı partiler başka bir yerde duruyor. AKP'nin içindeki muhalifler hiçbir yere ayrılmamışlar. Böyle bir durum vardı Türkiye'de.
O zaman geleyim ben 2019 konusuna. Ali hocam ben de sana soracağım. Bu 2019 sürecinde işte dediğin gibi yani birçok yerde ilçede başarılı olmuş insanlar ile geldi ve şaşırtıcı bir başarı elde ettiler ki dediğin şeyde bir yandan haklısın. Özellikle işte parti siyasetinin, elit siyasetinin biraz daha tabana inmeye başladığını, yani taban siyasetini biraz daha fazla burada gördük aslında ki şöyle diyebiliriz. İşte CHP ve İYİ Parti ittifaktaydı. Ama yani HDP'li seçmenin de destek verdiğini birçok yerde gördük. Öyle net bir açıklama olmasa da birçok yerde o destek bir şekilde verilmişti yani. Ki 2019'da daha net açıklamalar vardı bu konuda ama yine de halkın desteği esirgenmemişti yani orada. Ve böyle bir başarı gelmişti. Bu ittifak projesi 2019'da başarılı görüldü ve devam etti malum. Bu başarı sence soyut muydu o dönem, somut muydu? Onu bir tartışmanı istedim.
Somut olduğu yerler oldu, soyut kaldığı yerler oldu. Yerel seçimleri düşündüğümüz zaman böyle bakmak zorundayız. İstanbul'da somutlaştı, Ankara'da somutlaştı, Mersin'de somutlaştı. Mersin çok önemli bir örnek. Adana'da zira somutlaştı ama Balıkesir'de başarısız oldu. Manisa'da başarısız oldu. Bursa'da başarısız oldu. Şimdi 2024 örneği de elimizde bulunduğundan dolayı o dönemki ittifak siyasetinin somutlaştığı yerlerle soyutlaştığı yerleri çok daha rahat ayırabiliyoruz birbirinden. Yani İyi Parti'nin 2019'daki başarısızlığı, bunu böyle diyelim, bu böyle 2019'daki başarısızlığı soyutlaştığı yer oldu. CHP için Bursa soyut kaldığı bir yer oldu. Ama geri kalanı çok somut başarılar getirdi. Ya burada da şuna dikkat etmemiz lazım. Ben şu an çok ezberden konuşacağım. Keşke veri olsaydı elimde hazır. Yerelde belediye meclislerindeki temsilcilerin kim olduğuna, hangi arka plandan geldiğine bakmamız gerekiyor. Temsil mekanizmaları nasıl çalıştı? Memleketçilik mekanizmaları yerel siyasette ve yerel seçimlerde çok önemli faktörler. Bunlar ne kadar işletildi? Yani atıyorum İstanbul'da Pendik'te Bingöllülerin çok yoğun olduğu bir mahallede temsilci olarak bir Bingöllü belediye meclis üyesi adayı konuldu mu? Bunu merak ediyorum. Yani seçildi, seçilmedi ayrı bir şey ama bu kişi var mıydı orada mesela? İttifak listesinde. Şimdi bütün bunlar bir hikaye. Tabii bunun dışında yeterince tartışılan vakti zamanında Daktilo'da bunlar çok tartışıldı. Başarısız olan daha küçük yerlerdeki yerel deneyimler de var. O yüzden oradaki başarıya bakıp biz bir yandan evet ittifak çalışıyormuş, harikaymış ben en azından dedim. Kimseyi töhmet altında bırakmayayım. Bu arada benim için biraz öz eleştiri yayını oluyor. Bunu da not etmek istiyorum. Yani buradan bizim gördüğümüz ittifak çalışıyormuş. Tamam, o zaman ittifakı büyütmemiz lazım. Tamam, ve İlkan'la Özgür'ün dediği o işte %51'e nasıl varacağız oyunu Kemal Bey'in kafasındaki. O yere varmaya çalışıyorduk ama ben bunu yeterince göremediğimi düşünüyorum. Yani burada insanların kimle ittifak edip etmek istemediklerine kendilerini karar vereceğini, elit siyasetin burada çalışmadığını göremediğimi düşünüyorum ve bu konuda da üzgünüm. Ama bir yandan da şu da bir gerçek, insanların bir araya gelmesi için bir noktada elit siyasetiyle halk siyasetinin kesişimi de gerekiyordu ve bu acaba 2000 mesela 19'da daha sınırlı bir şekilde işletilebilirken iki parti arasındaki bir oyunda ve yani HDP'nin de dışarıdan dahil olduğu bir kurguda daha sınırlı işletilebilirken acaba 2024'te bu oyun daha mı iyi bir şekilde işletildi ve yerelde daha rahat somutlaştı? Veya aday tercihleri mi daha rahat yapıldı tek partili bir oyunda? Diye bir soru sormak istiyorum. Şu an dediğim gibi elimde bir veri yok ya da yeterince incelenmiş bir durum yok. Ama gördüğüm o ki somutlaşma bu sefer daha fazla oldu ve beklenmedik bir kuvvetli oldu. Ben 2019'daki başarıyı ne kadar beklemiyorduysam 2024'teki başarıyı bir o kadar daha fazla beklemiyordum.
Kesinlikle.
Ve bu çıktı ortaya. Ya bu hani siyaset bilimciyim ve ben bu işten anlamakta sıkıntı yaşıyorum demem gereken bir öz eleştiri noktasına getiriyorum. Yani sadece o 2023'te öyleydi böyle değil, geçiyorum artık. Ben bu işten o kadar da anlamıyorum. Anlamaya çalışıyorum sadece. Ve gördüğüm buradan bizim çıkaracağımız sonuç şu: bir, evet ittifak yarıyor ama bazen tabanda da ittifak yarıyor ve partili uyumunu bazen engelleyebiliyor. İki, biz tek aday konusunda az önceki tartışmaya bir referansla biz tek aday konusunda çok mu takıntılı bir noktaya girdik sırf 2018'deki o bölünmeden dolayı? Ve o sırf aday dağıldı diye mi kaybettik diye düşündük. Bu da mı bir hataydı? Üç, yani elit siyaseti hiçbir şekilde yeterli değil. Popüler adaylar popüler siyaset yapmak zorunda, bunu fark ediyorum. Ben şahsi olarak söylüyorum. Tabii ki herkes fark ediyor burada. İlkan zaten söyledi, Özgür zaten söyledi. Bayağı da bariz bir şey. Ve bu işte programlar, yönergeler, toplantılar, altılı pozlar, kırklı pozlar, bunların her biri ancak ve ancak bir tamamlayıcı olabiliyor. Asli unsur olamıyor. Burada yerelden yukarıya bir piramit şeklinde uzanan bir hatta ihtiyacımız var. Yukarıdan aşağı inmiyor. Türkiye'de belki de bu çalışmıyor. Yani çalıştığı bir anda gelebilir. Ama ne kadar yukarıda bir iktidar kuracak da olsak ve bu güce ihtiyacımız da olsa, biraz aşağıya uzanan kanallarına, bunun kılcal damarlarına ihtiyacımız varmış gibi hissediyorum şu an, ya da öyle düşünmeye meyilliyim. Çünkü AK Parti'nin çöküşü de biraz böyle. Yukarıda tamam güzel bir popülist oyun vardı ve aşağıdaki damarları koptukça zayıfladı, zayıfladı, zayıfladı ve bugüne geldi.
Ben bir de Özlü Hoca'ya şunu soracağım. 2018'de başarılamayan ve 2019'da bir şekilde başarılan bir seçim durumu var. Ki bunu birçok farklı sayı için söyleyebiliriz aslında. Lakin şöyle de bir şey vardı aslında. 2017'den beri de büyük şehirlerde muhalefet kesiminin üstünlüğü vardı. Bu mu yansıdı sence sandığa, yoksa ittifak projesi başarılı oldu diyebilir miyiz kağıt üstünde yoksa?
Biz yalnız şeyi kaçırıyoruz. 2019'daki seçim yenilgisi CHP içerisinde bir değişim yarattı. CHP'nin bazı elitleri ağırca eleştirildi ve ortadan çekildi. Ve en önemlisi şey, 2019'a giderken, bu sene 2024'e giderken benzer bir durum oluştu. Muharrem Bey'in, yani adayın kendisinin, şimdi ikinci sonraki aday da Kemal Bey tasfiye oldu. Muharrem Bey kendi kendini bir akşamda tasfiye etti. Yani eğer 2018'den 2019'a geçişte biz bazen kaçıyoruz. Ben de yeni yeni farkına varıyorum. Muharrem Bey eğer kendi kendini o akşamki hareketleriyle tasfiye etmeseydi 2019 seçimindeki CHP'deki tekleşme acaba olabilecek miydi? Mesela CHP bir kongreye gitseydi, ki o zaman da çok yakındı. Ya yani Muharrem Bey çıktı ve ben yenildim, bunun suçlusu da CHP yönetimi deseydi tamamen farklı bir şeye bakacaktık.
Ki aslında
Yani
zorladı kongreye. Muharrem İnce zorladı.
zorladı kongreye de öyle şeyler yaptı ki mesela Kemal Bey 2024'te esasında 2019'dan çok daha güçlüydü. Biz farkında falan değiliz. Çünkü elinde çok büyük belediyeler vardı. Mesela eğer O zamanki zorlayıp da başaramadığı şey ve asla CHP'de elit siyaset değişmez, kimse kongre kazanamaz dediği şey kendi hatasıydı. Kendi o akşam o gün o hatayı yapmasaydı, çıkıp da onu bunu suçlayacağına ben kaybettim deseydi hayat başka bir şekilde yürüyecekti. Yani bizim hani biz esasında CHP'nin iki adayında birer genel seçim sonrası tasfiye ettik. Birisi kendi kendine tasfiye oldu bir bakıma. Birisi de gerçi ikisi de kendi kendine tasfiye oldu da birisi seçimle gitti, biri seçimsiz gitti. Yani onu da düşünmek zorundayız. Çünkü 2018'de biz seçimi kaybederken esasında olayın sonucu Muharrem Bey'in kaybıyla sonuçlandı. Ya belki de Muharrem Bey CHP'ye bu kadar dışarıdan etki etmeseydi Kemal Bey belki bu kadar güçlü olmayacaktı. CHP içerisinde bir kapışma görecektik. Biz onun haricinde farklı türlü bir kapışma gördük. Ama mesela bu seneye geldiğimizde açık açık da söyleyeyim. Yani biz sadece illere bakıyoruz da Batı ilçelerinde inanılmaz durumlar var. Yani bazı yerlerde AKP'li hiç ilçe belediyesi yok. Bazı yerlerde MHP'li hiç ilçe belediyesi yok. Ya ilk başta şey zannettim ben. Belli yerlerde belli partiler seçime girmemiş gibi zannettim. Yok yani hem MHP'liler de girmiş yarısında, yarısında AKP'liler girmiş ama ikisi birden kaybetmiş. Kimse bir şey kazanamamış yani. Hani bunu da hani nasıl yorumlamamız lazım ben de bilmiyorum. Belki İlkan'ın daha farklı fikri var. Mesela İlkan Yörük oylarıyla ilgili bir tespit yapmıştı beraber konuşurken. O daha da açabilir. Çünkü bazı ya gerçekten ilçe bazında mesela İzmir'de diyoruz, İzmir'de çok CHP %48 oy aldı. Başarısız bir aday diyoruz. Ama İzmir'de sanırım tarihindeki en fazla ilçe sayısını bu seçimde aldı.
Doğru. İki kayıp var sadece.
Yani o Menemen kaybını da kayıp diye görmemek lazım. Biz çok konuşulmadı. İyi Parti CHP kavgasının ilk çıktığı yerdir Menemen. Şey biraz hatırlar İlkan. Kendi İzmirli olduğu için o hikayeyi daha rahat anlatabilir yani. Belki de İyi Parti'nin en büyük kaybı oldu yani. İyi Parti'nin böyle ufak tefek ilçeleri kazanıp sonra o adayların hepsinin AKP'ye geçmesi İyi Parti'ye yerelde çok büyük şey vurdu. Ya mesela Balıkesir dürüst 2019'da yerle yeksan oldu İyi Parti. Ya Balıkesir'in adayın kendisi hem seçimi kaybetti hem de AKP'ye geçti. Mesela çok ilginç bir durum bu. Sizin en fazla oy aldığınız yerde, en yüksek oy oranına çıktığınız yerde sizin adayınız 6 ay sonra AKP'ye geçiyor. Yani aday tercihleri de çok önemli.
Özgür, izninle bir hikaye anlatabilir miyim şimdi?
Tabii.
Yani bir tez ortaya koyacağım hatta. Şimdi şöyle bir durum var. Ben işte sen de mühendissin. Aslında iki sinüs eğrisi gibi bir eğrinin üzerinde olduğumuzu düşünüyorum. Bir eğrinin zirve noktası aslında CHP açısından 89 SHP yerel seçim galibiyetiydi. Ve orada Refah Partisi'nin nispeten çok düşük bir oy oranı var. 94'te Refah Partisi belli bir seviyeye geliyor. %19'lara geliyor. 94 zamanında tüm Türkiye'de insanlar şöyle yorumlar yapıyorlar. Refah Partisi'nin oyu %19 olabilir ama %81 ona karşı. Fakat sonra biz bunu yaşadık ki %81 ona karşı falan değilmiş. Refah Partisi'nin %19'a oranı varmış. Ama aslında kalan %81'in gayet %40'ı hatta 50'si için ikinci parti olabilecek bir partiymiş Refah Partisi. Yani bizim merkez medya Refah Partisi'ni o sırada küçümserken tek başına adeta HDP çizgisinde o zamanlar dışlanmış bir parti gibi sunmaya çalışırken aslında realde sosyolojik olarak Anadolu'da, İstanbul'da Refah Partililerle diğer partiler arasında sosyal temas vardı. Ve bu sosyal teması o zamanki merkez medya, entelijansiya gözden kaçırmıştı. Ve bunun sonunda zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %50'leri aşan seçim zaferlerine doğru giden süreç ortaya çıktı. Ve biz daha öncesinde de şöyle söyleyelim. Sol seküler partiler büyük şehirlerde her zaman %30 civarında bir tabanları vardı büyük şehirlerde. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de belki biraz daha fazla. Fakat Refah Partisi 94'ü aldı. 99'u da aldı. Bakın 99'da Fazilet Partisi seçimlerde mahvolurken Melih Gökçek'te Ali Müfit Gürtel'le seçimleri kazandılar. 99 seçimlerindeki yerel galibiyet çok önemli bence. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne giden süreçte. Ve o şunu biraz da bize ortaya koydu. Yani Melih Gökçek'in en büyük siyasi başarısı 1999 seçimleridir. Açık net. Yani çünkü partisi bitik durumda ancak Ankara'da kendisi o yerel ittifakı kurabiliyor. Ankara'da okurduğu yerel ittifak sayesinde bir şekilde kazanıyor. Ali Müfit Gürtün'e hakeza yani çok da ikinci bir figür olmasına rağmen İstanbul seçimi kazandı 99'da. Ve bu o kazanılan belediyeler aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne birazcık da yolu açtılar. Şunu söylemek istiyorum. İttifak öncesi ittifakları da biraz aklından geçiriyorum. Mesela İsmail Ok'tan bahsetti Balıkesir'de. 2009 seçimlerinde İsmailok MHP'nin, muhalif MHP'nin ve Balıkesir adayıydı. İsmailok Balıkesir'de %41 ile seçimi kazanmış 2010'da. Balıkesir'de Cumhuriyet Halk Partisi %14'te kalmış. Yani çok net biliyoruz ki biz Balıkesir'deki Cumhuriyet Halk Partileri Adalet ve Kalkınma Partisi kazanmasın diye 2009'da İsmailok'a vermişler zaten. Açıkçası. Bu Cumhuriyet Halk Partililer zaten MHP'nin daha önce kazandığı, 2009'da kazandığı Balıkesir'de, Manisa'da, Adana'da, Uşak'ta, Bayburt'ta, Kastamonu'da, buralarda hep Cumhuriyet Halk Partileri hepsi MHP'ye oy veriyorlardı. Bu yerelde ittifaklar az çok kuruluyordu. Ve yereldeki CHP'lilerle MHP'liler arasında bir temas vardı. Az çok oradan MHP'lisi biliyordu ki CHP'liler zamanında benim adayıma oy verdiler. Şimdi bu biraz önemli bir şey. Cumhuriyet Halk Partililer, Adalet ve Kalkınma Partisi ile mücadele adına bu geçen 20 yıllık sürede, ya bence partililer, yani Cumhuriyet Halk Partili sıradan vatandaşlar, bu geçen 20 yıllık sürede Adalet ve Kalkınma Partisi ile mücadele etmek adına, hani açıkçası Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verdiler, HDP'ye oy verdiler, gerekirse Saadet Partisi'ne oy verdiler, bütün partilere oy verdiler, DSP'ye zaten oy verdiler, Demokrat Parti'ye oy verme durumları olsaydı ona da oy verirlerdi eminim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerin bu 20 yıllık sürede sağa sola sürekli oy verip durmaları Cumhuriyet Halk Partisi ile diğer partiler arasındaki ilişkileri yumuşattı bir defa. Ve bu 20 yıllık süreçte 1994'te olmayan, 99'da olmayan bağlar bence kuruldu. Seçmenler arasında sosyal olarak tabanda az çok adım adım kuruldu diye düşünüyorum. Yoksa bugünkü şeyler de ben şöyle söyleyeyim size, 2019 öncesinde birçok yorumcu eski datalara dayanarak şunu söylüyordu. Ya İyi Parti'nin adaylarına Cumhuriyet Halk Partisi seçmenler rahat rahat oy verir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına acaba İyi Partiler oy verir mi? Herkesin kafasındaki soru buydu. Realde gerçekleşen sıkıntı tam tersi oldu. Yani realde gerçekleşen, çünkü İyi Parti'nin örgütlü yapısı kuvvetsizdi, adayları kuvvetsizdi. Partinin ciddiyeti zayıf olduğu için yerelde çok daha İyi Parti başarısız oldu. Cumhuriyet Halk Partisi gerçek bir parti olduğu için daha başarılı oldu. Biz burada gördük ki aslında Cumhuriyet Halk Partisi artık tırnak içinde Cumhuriyet Halk Partililer haricinde oy verilebilir bir parti haline gelmiş durumda. O ehvenişer listesinde Cumhuriyet Halk Partisi çok daha fazla ehven noktaya gelmiş durumda. Çünkü sokakta insanlar birbirine daha rahat temas içerisindeler. Cumhuriyet Halk Partisi insanlar belki açıkçası belki 90'lara göre 2010'larda daha güler yüzlüler, daha mutedilliler, daha kapsayıcılar. Bütün bunlar yani tek tek ölçemeyeceğimiz şeyler de var bence burada. Bütün bunların sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoksa bu bahsedilen seçimin kazanıldığı illerde, yani Afyon'dan bahsediyoruz, Kütahya'dan bahsediyoruz. Buralarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi oyunun kazanma yetmeyeceği açık. Adıyaman'dan bahsediyoruz. Amasya'da çıkılan oydan bahsediyoruz. Kastamonu, yani Kastamonu dediğimiz ile, yani bundan birkaç yıl önce yani Türkiye'nin en aşırı sağın kalesi falan denilecek illerden birisi olarak bahsedilecek bir yerde Kastamonu neredeyse. Yani şu an Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu'nu yönetecek.
Son seçimde yani 2019'da AKP ile MHP kapışıyor. Toplam oyları %85 Kastamonu'da. %85.
Şu an ben özellikle bu konuşma sırasında biraz ilham versin diye 2009 yerel seçimlerinin haritasını önüme açtım. 2009 Kastamonu CHP adayının aldığı oy Müjgan Alagöz aday olmuş. %8,6 Kastamonu. Yani 8,6 Kastamonu CHP oyu. Ya Balıkesir CHP oyu 2009'da %14. Manisa CHP oyu %13. Bu açıkçası bu oranlara baktığınızda Kütahya CHP oyu %8. Afyon'da CHP'nin oyu gözükmüyor şu anda. İlk üçlü sırada CHP yok. Yani Afyon'da Adalet ve Kalkınma Partisi birinci sırada %48, ikinci sırada MHP var 31, üçüncü sırada Saadet Partisi var 11. Yani bu kazanılan yerlere bakıldınız mı? Hakikaten fantastik bir şey var ortada. Yani Cumhuriyet Halk Partisi birincisi bence İyi Partililerin fazla İyi Partili insanların tabanlarının samimiyetiyle değil de tavanda biraz siyasetçi çıkarcıyla davranmaları aslında belki de tabanlarını daha da sola CHP'ye itti diye düşünüyorum. Biraz öyle bir durum da var ortada. Çünkü ortada bir ittifak var. İnsanlar sokakta beraber hareket ediyorlar. Aynı televizyonları izliyorlar. Aynı gazeteleri okuyorlar. Aynı insanlara kızıp aynı insanları severken bu insanlar siyasetçi kesimi sadece kendi çıkarları açısından bir elit kavgasına girdi bence İyi Parti CHP ile. Bunun neticesinde biraz açıkta kaldılar diye düşünüyorum.
Gönderdi de tablo oldu gibi gönderdi. Ben bir de şunu soracağım İlkan Hocam. Şu Yörük meselesi.
Yörük kısmına da şunu söylemek lazım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin en kuvvetli olduğu demografiler az çok biliniyor. Yani Türkiye'de eğitimli kesim, kent merkezlerinde yaşayan kesim, klasik olarak anlatılan işte Bağdat Caddesi, Kadıköy, Çankaya, işte İzmir'de Karşıyaka, bahsedilen bir kesim var tabii ki. Onun dışında Trakya kökenliler, Balkan kökenliler de Cumhuriyet Halk Partisi her zaman kuvvetlidir. Bunun yanında tabii Aleviler de CHP her zaman kuvvetlidir. Sahiler de CHP kuvvetlidir. Tamam. Ancak şu haritada gözüken şey şu. Özellikle ilçe haritası çok çarpıcı. Yani şöyle söyleyeyim. Konya'da CHP'nin başarısı. Maraş'taki ilçelerde, Malatya'daki ilçelerde başarısı çok ciddi çarpıcı bence. Ya şu anda Karadeniz'de zaten özellikle il merkezlerinde neredeyse Zonguldak'tan Artvin'e kadar Rize hariç tüm il merkezlerinin de CHP'nin bir şekilde bayrağı var. Bu da bence çok çarpıcı. Kocaeli'nin il merkezinde yine Cumhuriyet Halk Partisi mevcut. Yani bugün Sakarya, Düzce ve Rize hariç Karadeniz kıyısındaki tüm il merkezlerinde Cumhuriyet Halk Partisi var. Bu da çok çarpıcı. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi en azından toplumda temas etmediği insan kalmayan bir parti haline geliyor. Belki şöyle söyleyebilirim. Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Batman civarlarında Cumhuriyet Halk Partisi'ye temas etmeden yaşayan insanlar var henüz. Ancak oradaki 6-7 il hariç Türkiye'deki tüm illerde Cumhuriyet Halk Partisi ile en azından ya belediye bağlamında ya vekil bağlamında ya en azından bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'yle temas ediyorsunuz. Bu bence önemli. Onu söylemek lazım. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o bir rant dağıtma mekanizmasından hep bahsedilir. Gerçekten siyasetin bir kısmı öyle. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi de adım adım kendisi biraz paralel, kendisine has bir mekanizma kuruyor. Yani şöyle söyleyelim. Ankara, İstanbul belediyeleri, bu belediyelerin imkanları, o belediyelerin imkanları şimdi bu ilçelere gidecek. Yani şu anda biz şunu göreceğiz. Yani Manisa'nın çok uzak bir ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı bir parkı falan göreceğiz. Bunların karşılığı yani veyahut da atıyorum Kütahya merkezde muhtemelen Mansur Yavaş bir tane spor salonu açacak. Yani veyahut da Kütahya otogarını Ankara Büyükşehir Belediyesi yaparsa şaşırmam ben. Bunun gibi şeyler, bu tarz hareketler olabilir. Bunlar da aslında Türkiye'de siyasette biraz böyle aslında işliyor. Bunu da göreceğiz. Bunu da yaşayacağız beraber diye düşünüyorum.
Ki aslında yaşamaya başladık. İlkan hocam, şunun bir örneği var. Bir önceki dönemde Ağdağ'ın otogarını İBB yapmış. Böyle bir örnek yaşamaya başlamış bile yani. O zaman belediyelerden yola çıkarak 2019'u geçmiş olduk. Gelelim malum o 2023'e sürüklendiğimiz süreç ve 2022'de başlayan, ha kuruldu, ha kurulacak derken böyle büyük bir müjdeymiş gibi bize duyurulan altılı masaya. Ali hocam, ben burada senden başlamak istiyorum. Altılı masa olayını duyunca o anki hissiyatın nasıl olmuştu? Bir onu yormamanı isterim yani.
Ben sıkıcı bir koyun seçmeni olduğum için gayet güzel, hoş, ne güzel diyen taraftaydım. %1'dik herhalde biz o gün. Neyse, espri bir yana, yani heyecanlanmamakla beraber kötü karşılamayanlardandım. Ve etraftaki insanlar bu ne böyle heyecan yaratmıyor şu bu dediği zaman da ya hadi hayırlısı deyip bir tık da garipseyerek şey yapıyorum. O da benim koyunluğum olsun. Hadi espri devam etsin. Yani altılı masanın ilk çıkışında şöyle bir şey vardı. İki taraf, hani özellikle Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu çok daha aktif olacak. Diğer partiler de bir şekilde işin içine girmişler. Güzel gidiyor derken bizim özgür ve çok konuştuğumuz üzerine şey meselesi geldi. Meral Akşener'in ben aday değilim duyurusu geldi. Ben o gün şey demiştim o olayın üstüne. Yani Meral Hanım bu oyunu bırakmaz. Dişli bir rakip olduğunu, dişli bir oyuncu olduğunu herkese gösterir demişti. Ben böyle bir oyun beklemiyor idim. Yani altılı masanın durumu, daha önce de bundan bahsettik. Yani bir işte yönergeler, sunumlar, anayasa tasarısı seviyesinde yol haritaları. Bir yandan bakıyorsunuz evet çok mantıklı şeyler var ama diğer yandan bunun gerçek hayatta dokunduğu yerleri insanlara kim anlatıyor? Hiç kimse anlatmadı. Böyle bir gerçek var. Çünkü ortada hep ıskalana ıskalana ıskalana ıskalana aday yıpratmasın, dene dene adayı yıpratacak nokta gelen bir adaylık meselesi ortaya çıktı. Bu noktada da altılı masa, yani kimilerinin tabiriyle bir noter mekanizması olarak kurulmuştu. Benim açımdan öyle kurulmasa da ben öyle yorumlamadım en azından. Bu konuyu hiç adres etmeyerek, bu konuya hiç dokunmayarak büyük bir hata yaptı ve başta bahsettiğim yorumları neredeyse doğruladı. Yine ben bir deneyim olarak almamız gereken, bir çıkarmamız gereken bir ders olduğunu düşünüyorum buradan. Biz bir sene önce adayları belirlememiz lazım. Yani öyle olacak, böyle olacak, aday yıpranacak, yıpranacaksa yıpransın, mücadele etsin. Türkiye'de bunun başka bir yolu yok. Başkanlık sistemindeyiz. İlkan'ın dediği şeyi ben bu 2023 seçimlerinde kabul ettim. Yani gördüm, yaşadım ve diyorum ki hayır, bu işte başkanlık sisteminde yaşadığımızı kabul etmemiz lazım. Ve buna uygun aday seçmemiz lazım. Buna uygun adayı da son 3 ayda 2 ayda olacak iş değil. Belediye başkanlığı gibi bir şey değil bu. Biraz daha farklı. Yahut buna uygun, yine geç seçilecekse de ona uygun bir tartışma ortamı yaratmamız gerekiyor. Bu da nasıl olacak bilmiyorum. Artık siyasi elitlerin yaratıcılığına ve birbirleriyle çalışma becerisine kalıyor ya da çatışmalarının çok yıkıcı olmamasına kalıyor diye düşünüyorum. Benim şimdilik diyeceğim bu. Tekrar söz almak isterim ama bu konuda.
Tamamdır. Özgür Hocam, ben bir de sana sorayım bu altılı masa mevzusunu. Tabii CHP'li İYİ Parti baş tacı ayaklarıydı. Ama diğer partiler sende de böyle keçemsi tat bıraktı mı acaba?
Bıraktığı yer esasında verilen kontenjanlar ve kontenjanların belli yerlerinde gösterilen adaylar oldu. Zaten o gün mesela İlkan'la biz konuşurken CHP'nin %30 civarında bir alabileceğini tahmin ediyorduk. Yani çünkü normal şartlarda CHP'nin işte bu 3 partiden de gelecek %1-2 ile beraber 30'a çıkması lazımdı. Ama hikaye şurada şey oldu. CHP batıda oy kaybetti. Kemal Bey'in en büyük hatası o. Kemal Bey kendi oyunun içinde kendi kendini şey yaptı. Yani mesela bu yerel seçime giderken ben eminim CHP 30-32 civarında bir oy alacak. Bu kendi CHP'nin oyu olacak. 35-37'yi tabii ki beklemiyorduk ama CHP'nin zaten öyle bir tavan olduğu belliydi. Çünkü yeni gelen genç seçmende CHP diğer partileri 2-3'e katlamış durumdaydı. Şimdi altılı masaya ilk başladığımız zaman öyle düşündük. Ama şimdi altılı masayı biz herkese eşitleyelim derken kimseyi eşitlemedik esasında. Altılı masada bizim işte Ali'nin de söylediği biraz safmışız. Hikayesi buradan oldu. Ben mesela 2021 yılıydı sanırım. 6 aylık programında Meral Hanım ben artık aday değilim dediğinde herkes bir şok oldu. Ama esasında o konuşmanın başlangıcı değil sonucu çok daha ilginçti. Çünkü Cumhurbaşkanlığı bir döneme ve direkt parlamenter sisteme geçecek kitlemişti. Yani siz şimdi İlkan'ın dediği gibi hani %56 bir almış bir aday bulacaksınız. Aday alacak. 2 sene sonra da siyasetten çekilecek. Yani bu çok acayip bir şeydi mesela. Oradan zaten ilk başlangıcı oraydı. Ondan sonra altılı masanın birbiri arasındaki kavgalarıyla beraber devam etti. Ha, baktığımız zaman kötü bir deneme değildi mesela. Tahminen orada çıkarttıkları o anayasa metinleri eğer bir gün biz kazanır ve parlamenter sisteme geçiyor olsak aynısını kullanacaklar tahminen. Ama sonuçta kazanamadığın zaman ne diyebilirsin yani? Kaybettiğin zaman demek ki saçma sapan bir şeymiş. Ama benim açımdan açık söyleyeyim yani altılı masa artık ben o güç şeyini Kemal Bey'in getirdiği sistemin getirisiyle kabul etmiştim yani. Mesela herkes şey diyor 35 milletvekili hikayesi. Yani şimdi Kemal Bey'in aday olduğunu nasıl herkes biliyorsa 35 milletvekilinin bu partilere verileceğini herkes biliyordu. Yani kendimizi kandırmayalım. Yani şimdi 35 milletvekili vermeden o masayı o zaman kurmamanız lazım yani. O masa kurulduğu gün 35 milletvekili diğer partilere verilecekti zaten.
Bir
Ki
araya
bazıları da
girebilir miyim?
kazandılar. Evet.
Küçücük. Ya burada şöyle bir şey var. Bu partilerin kendilerinden kaynaklanan bir sıkıntı yoktu belki de orada. Yani Deva Partisi'ne kadar kötü, işte Gelecek Partisi şöyle kötü. Tamam. Yani bu partilerin kuran insanların bagajları ortada. Saadet Partililer de şöyle, Demokrat Partililer zaten böyle. Bunların her birini diyebiliriz. Temel sıkıntı şurada oldu. Ortada muhalif bir kamuoyu var. Bir AK Parti iktidarına şöyle böyle tepki duyan insanlar var. Bu AK Parti'den ayrılan iki parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi. Bu partileri kuran insanlar bir 2019'daki belediye seçimlerinde AK Parti'nin kaybetmesini beklediler. Proaktif olmadılar. İki, bu insanlar bu iktidarın eleştirilmesi namına herhangi bir çaba da ortaya koymadılar. Yani şundan bahsediyorum. Bu bir ara hatırlarsınız. Deva Partisi özellikle kurulduğunda bir öz eleştiri tartışması ortaya çıkmıştı. Ve Birikim dergisinin güncelinde bu internet sayfasında şöyle de bunu eleştiren, bu öz eleştiri isteklerini bir tık da eleştiren, ya Katolik usulü bir günah çıkarma arıyorsunuz diye tepki gösteren bir yazı çıkmıştı. Yani bir yandan evet tabii ki insanları günah çıkartmaya zorlayamazsınız. Ama şu da var ki şunu demek istiyorum. Ankara'da Sadullah Ergin'e insanlar oy verdiler. Sadullah Ergin'in bagajında çok ciddi bir Ergenekon davası var. FETÖ'cülük deyin, Fethullahilik deyin, Fethullahçılık deyin bir şey var. Bununla ilgili çıkıp anlatabileceği, öz eleştiri verebileceği, bir şeyler söyleyebileceği, iktidar itham edeceği, jacuzzi diyebileceği, Fransızcadan alalım. Bir sürü vakit vardı ve bunu yapmadılar. Sıkıntı buradan çıktı. Yoksa 35 vekili verirsin. Al tepe tepe kullanla dersin. Bunu hak edecek bir davranış olmadı. Teşekkür ederim.
Devam edin. O davranışın olmaması için Kemal Bey'in kendi adaylığını kendi açıklaması lazımdı. Kemal Bey'in her zaman yaptığı hikayeyi yine zamana bıraktı. Eski usulde çözmeye çalıştı. Medya üzerinden, elitler üzerinden. Ya şeye çok alışmıştım. İyi Parti ile CHP aday üzerinden tartışıyor. Adayların hepsi CHP'li. Tamam mı? Ama Kemal Bey'in yanındaki bir grupla Meral Hanım'ın yanındaki bir grup kavga ediyor. Kavga eden iki gruba bakıyorsun. İki grubun da CHP ile olan ilişkisi sanırım 5 yıllık ya da bilemediniz 8 yıllık. Ya. Böyle absürtlükler gördük. Bir ara şey oldu. Deva Partisi'nin gençleriyle İyi Parti'nin gençleri kavga etmeye başladılar. Yani esasında şeyin gelişi, yani bu kazanacak aday hikayesinin başlangıcı Kemal Bey'in bu süreci kendi eliyle buraya getirdi. Yani hani şimdi altılı masayla ilgili herhangi bir sıkıntı yoktu. Onlardan beklenen zaten belliydi. Ya bu arada şeyi de söylemeyiz. Şeyle konuşmuştuk bunu 2023 seçiminde İlkan'la yine. Saadet Partisi mesela. Saadet Partisi kendi adayını gösterdiği birçok yerde oyunu artırmış CHP'nin. Ekstra milletvekilini vermiş. Ama mesela Deva ile geleceğe bakıyoruz. Saadet Partisi'nin adaylarına bakıyorum ben mesela. Kayseri'de ikinci sırayı almışlar. Veyahut da X yerinde ikinci, üçüncü sırayı almışlar. CHP'nin bir var, ikinciyi onlardan tamamlamış. CHP hala ikiyi çıkartabilir ama Saadet Partisi'nin etkisiyle rahat rahat çıkartmış. Mesela şeyde bu hiç olmadı. Tüm adaylar özel özel bölgelerden seçilmiş. Sanki hani belki bana göre mesela Kemal Bey Kongre'ye oy kaybettirdi. Yani o adayların çıkabildiği yerler. Yani altılı masa şimdi biz bütün olarak tartışıyoruz da esasında bütünlüklü bir yapı da değildi o. Acayip bir şeydi yani. Bilmiyorum, belki İlkan daha mantıklı bir şekilde açıklayabilir. Ben hala açıklayamıyorum. Yani mantığı çok düzgün olan bir yapının bu kadar sorun çıkartması cidden ilginç bir şey ya. Yani.
Ben de burada pas atayım çünkü Özgür Hocam dediği doğru. Yani mantığı düzgün gibi başlıyor ama yani hiçbirbirine eklemlenmemiş, hiç bir takım oyunu çerçevesine oturmamış bir yapı oldu bu altılı masa. Gördüğümüz oldu en azından. Çıktısı bu oldu yani. Aşağıda bu kadar umut vaat edip de yani insanlar en azından belli bir kesimde bir şeyler olacak gibi hissettirirken sonrasında böyle paramparça olan bir süreç sizce nasıl gelişti onu bir sorayım.
Hocam şöyle söyleyeyim ben size. Hem iki farklı aslında sıkıntı var. Bir sıkıntı işte mesela bahsettiğiniz konular, yani ideolojik bagajlar, insanların içine sinmemesi bazı şeyleri, buna katılıyorum. Bu var. Ama bu ne olursa olsun olacaktı bir noktada. Birazcık da azaltılabilir miydi? Evet, azaltılabilirdi. Zaten bu konuda yani bu insanlar çok doğru düzgün siyaset yapsalardı bir noktaya gelinmezdi zaten. Ki şöyle söyleyeyim, ben 2019 seçimlerinde yerel seçim sonuçlarını yani sonradan Deva Partisi'ne girmiş arkadaşlardan öğrendim. Mesela AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda bana anlık caps atıyorlardı o sırada. Yani hani yenilmesini istiyorlardı gerçekten de partilerin o sırada. Yani biliyorum. Yani o Anadolu Ajansı sonuçları dondurduğu sırada. Ya sonra biliyorum ya, çocuk Deva'ya girdi. Ama şöyle bir sorun var. Orada bugünden geriye dönüp baktığımızda net olarak görebileceğimiz birkaç şey var orada. Birincisi, Altılı Masa'nın kendi iç tasarımındaki hatalar ve o hataların bir kısmı da kibir kaynaklı, şahsi iktidar hisleri kaynaklı, ölçüler kaynaklı veyahut da samimiyet kaynaklı veya kendilerini nerede gördükleri kaynaklı sorunlar olduğunu düşünüyorum. Şimdi şunu biliyoruz. Mesela Saadet Partisi gerçekten bir örgütü olan, İşte il başkanlıkları olan, binaları olan, ofisleri olan bir yapı. Yıllardır var bunlar. Bir şekilde direniyorlar. Muhalefet yapıyor bu insanlar. O yüzden Saadet Partisi yılların muhalif partisi olduğu için CHP ile ittifak konusunda kendisi daha iyi anlaştı CHP'de. Hani şöyle söyleyelim, kimyası tuttu. Zaten Saadet Partisi'nin aday olduğu yerlerde oylar da arttığını görüyorsunuz. Saadet Partili insanların aday olduğu yerlerde oylara katkılarını net görebiliyorsunuz sonra. Yani hatta şöyle söyleyeyim. O 35 vekil arasında yani en hakkıyla vekil olan insanlar Saadet Partililerdir. Ancak şöyle bir sıkıntı orada yaşandı. Altılı masa kurgusu içerisinde mesela Saadet Partililer, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi üçlü bir ittifak halinde seçime girip barajı kendi başlarına aşmayı deneyebilirlerdi. Mesela bu Saadet Partisi'nin listesi altında bu üç parti seçime girecekti. İttifak içerisinden de barajdan kurtulacaklardı. Ve şöyle söyleyeyim. Mesela ya Sayın Ali Babacan 40 ilde mitinge katılıp 6. konuşmacı olmaktansa Ankara'da vekil olmaya çalışacaktı. Ve bence o kadar parayı, zamanı, emeği Ankara'da harcasaydı veyahut da Sayın Ahmet Davutoğlu Saadet Partisi Konya 1. sıra adayı olmak için tüm heyecanını verseydi, yani Saadet Partisi Konya'dan bir vekil çıkartırdı zaten yani. Bunun gibi veyahut da Ankara'dan Saadet Partisi tüm İslam partilerin birleşmesiyle beraber Ali Babacan'ın da onları 1. sıra adayı olarak girmeye çalışsaydı. Ki CHP yine 35 vekil verseydi bu partilere, onun da üzerine çok daha iyi sonuç alırlardı. Ondan eminim. Çünkü öyle bir şey yaşandı ki partilerin kibri, birbirlerine karşı da kibirleri vardı. Yani bu altılı masadaki dört küçük partinin birbirlerine karşı da bir kibri ve dengesizliği vardı. Yani sadece mesele CHP ile bu partiler arasında ve İyi Parti ile bu partiler arasında bir mesele değildi. Yani Saadet Partisi ile de Deva Partisi arasında sorun var. Gelecek Partisi ile de mesela Deva Partisi arasında sorun var. Böyle yani fantastik sorunlar var orada. Yani en basitinden şunu söyleyeyim. Dediğim gibi Saadet Partisi listesinden insanlar girseler de çok farklı olur. Bugün size şöyle söyleyeyim. Yani hepimiz biraz siyaseti biliyoruz. Siyasetçileri biliyoruz. Mesela vekil adayı olmak insanların CV'sinde yazan bir şeydir. Yani birçok Deva Partili insan, inanın bunlar da böyle milyonlarca dolar serveti olan insanlar. Partiler için partileri kullanabilecekleri insanlar neredeyse. Bu insanlar hayal kırıklığına uğradılar ve siyasetten koptular. Yerelde güçlü insanlar birçoğu siyasetten koptu ve küstü. Çünkü bunlar mesela adam biliyordu ki Samsunlu bir adam diyelim, biraz parası da var. Yerelde de etkin. Deva Partisi bir anda 14 tane vekili CHP'den aday gösterdi ve bıraktı. Deva'nın 600 tane binlerce vekil olmak isteyen, aday olmak isteyen adamı ortada kaldı. Orada hayal kırıklığına kapılan binlerce insan oldu bu mevcut sistemle. Yani en azından Saadet Listesi'nden o üç parti beraber girseydi, her parti 200'er tane vekil adayıyla beraber bir dinamizm, kendi örgütlerini yani bir şekilde harekete geçirirlerdi, aktive ederlerdi. Onlar da yapılamadı. Tüm bunlar ötesinde Özgür bahsetti. Bir ara bence o da önemli. Altılı Masa'da İyi Parti ile Deva Partisi arasındaki çatışma, yani o kadar saçma sapan bir çatışmaydı ki, ekonominin yönetimi hakkında bir çatışma üzerinden başladı iş. İşte Bilge Yılmaz mı yönetecek, Ali Babacan mı yönetecek falan. Gerçekten komik ve iki partinin o anlaşamama hali, ya aslında şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında bir dengeleyici sağ güç olabilecekken birbirlerini adeta nötralize eden ve bitiren bir noktaya doğru götürdüler. Hatta o tartışmalar hani bireysel bir iktidar gücüyle, iktidar motivasyonuyla, hatta şımarıklığıyla motive edilmesi birbirlerine zarar verdi. İktidar da zararlı çıktı bence. Hatta bugün belki Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetin hakim partisi olarak ortaya çıktı bugün. Hani eğri oturalım doğru konuşayım. %37 artık hiçbir tartışma yoktur. Yani Cumhurbaşkanı adayının CHP'li olması konusunda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefetin ana merkezi olduğu konusunda hiçbir tartışma yoktur. Bundan 2 yıl önce CHP'nin oyu %20, bizim oyumuz %15. Biz dengede işte sağ var, sol var, bir sağcı muhalifler var, solcu muhalifler var, beraber yapacağız falan deniyordu. Şu an artık bunu bitiren şey aslında birazcık da bu sağ partilerin kendi içlerinde gereksiz fazla çatışmaya girmiş olmalarıdır diye düşünüyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yani şimdi beğenelim beğenmeyelim biraz bir yani parti olma alışkanlığı var. Yani CHP en kötü haliyle de parti yani baktığınız zaman. Şimdi buradakiler daha ziyade yeni kurulmuş yapılar. Saadet hariç. Zaten Saadet ayakta kalıyor dikkat ederseniz. Ya bugün de mesela yerel seçimde Saadet'in bir oyu var. %1 oyunu Saadet aldı yine. Yani. Fakat diğer partiler bu oylara da yakınlaşamadılar. Yani şöyle söyleyeyim. Böyle giderse İyi Parti Saadet'in de altına düşer. Yani o da net bir şekilde gözüküyor. Ve bu anlık görülen fotoğraf üzerinden ve geçmişe bakılarak yapılan değerlendirmeler. Yani geçmişe bakılarak derken işte sol sağ dengesi 70-30, CHP'nin oyu %20, bizim oyumuz %15 üzerinden yapılan değerlendirmeler zaten bizi buraya getirdi. Orada hem İyi Parti hem Deva Partisi daha dengeli hareket etseler, belki hem seçimde daha yüksek başarı kendi adlarını elde edecekler, hem de belki seçim sonuçlarını etkileyecekler. Seçim sonuçlarında hani tabii ki sorumluluk Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Başka tarafa ben çok atamıyorum şeyi, sıkıntıyı, ama yani kendileri açısından da bence çok çok daha başarılı olacaklardı. Hatta şöyle söyleyeyim, mesela Saadet Partisi listesinden seçime girmeyi Deva Partisi kabul etmiş olsaydı genel seçimde, şu anki yerel seçimde çok çok daha fazla belediye alacağına, çok daha fazla başarılı olacağına eminim açıkçası. Kendi kendilerini ayaklarına sıktılar bu açıdan. Kendileri kaybettiler. Kendi yaptıkları tercihlerle. Oradaki tırnak içinde teorik iddialarla ve şöyle söyleyeyim, Cumhurbaşkanı yardımcısı olma çabasıyla. Yani Cumhurbaşkanı yardımcılığı diye anlamsız bir makam üretildi. Cumhurbaşkanı yardımcılığı, üzgünüm. Keşke ben Cumhurbaşkanı yardımcılığının olması gerektiğine inanan birisiyim. Ve güçlü bir Cumhurbaşkanı yardımcılığına inanan bir insanım. Hatta şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanı yardımcısının ben oy pusulasında olması gerektiğini düşünüyorum. Yani, pusulada Cumhurbaşkanı ve yardımcısına bizim oy vermemiz gerektiğine inanamayız.
Amerikan sistemi gibi biraz yani.
Tabii,
Tam
Amerikan
tersi gibi biraz.
kesinlikle Amerikan sistemi. Ben tamamen liberal gelenekten gelen birisi olarak ona inanıyorum. Ama şöyle bir şey var. Şu anki sistemde bu yok. Ve biz bu varmış gibi yapıyoruz ve hatta 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı falan bu konudaki ısrarın da Ali Babacan tarafından geldiğini az çok hepimiz biliyoruz. Ve Ali Babacan'ın buradaki öne çıkmaya çabası falan kendisi açısından hata yaptı Ali Babacan. Yani Ahmet Davutoğlu birazcık daha ikna edilebilir birisiydi. Birazcık o neticeye bakıyordu bildiğim kadarıyla. Daha diplomat gibi davrandı orada. Ama Ali Babacan birazcık daha ısrarlıydı. Zaten Babacan'la Kılıçdaroğlu da yakındı. Burada yani dediğim gibi olması gereken şeyler aslında bence kurgu, en azından Kılıçdaroğlu aday olacaksa Akşener gibi, Babacan gibi, Davutoğlu gibi isimler zaten Temel Bey bu konuda çok rahat ikna edecek bir insan. Kendileri vekil adayı olacaklardı. Şu an parlamentoda da kendileri adlarını, kendileri çok daha güçlü insanlar olacaklardı. Kendileri kaybettiler. Kendi yaptıkları tercihler. Ali Babacan'ın hatta ısrarının peşinden gittiler. Ya bugün mesela şöyle söyleyeyim. Meral Hanım milletvekili olsaydı belki de istifa etmek zorunda kalmazdı oyları düşünce. Yani şu an Meral Hanım milletvekili değil. Bunu akılda tutmak lazım. Şu an Meral Hanım milletvekili değil. Bunun yarattığı da bir güçsüzlük var. Partisinin oyu düştüğü anda hiçbir şey olmamaya başlıyor bir anda. Yani sonuçta Meral Hanım bir Kocaeli milletvekili olsa bir ağırlığı daha başka olurdu diye düşünüyorum. İyi Parti'nin zaten yani aday listeleri falan skandal durumda. Yani öyle söyleyeyim. İyi Parti'de İyi Parti hiçbir alakası olmuyor. Adeta seçmene ve İyi Parti teşkilatına küfür niteliğinde insanlar aday yapıldı. Birçoğu zaten partiden ayrıldı. Yani İyi Partililere ve İyi Parti seçmenlerine karşı çok ayıp edildi. Açık net söylüyorum bunu. O aday listeleri falan utanç vericidir bence. Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin listeleri daha tutarlı listeler o açıdan yani. Öyle ya da böyle Deva Partililer Deva Partililer aday gösterdiler. Gelecek Partililer Gelecek Partililer aday gösterdiler. İyi Partililer kimler aday gösterdi, o da yani soru işareti.
İlkan, bir not düşeyim sana. Bence Deva Partisi yıllarca AKP içerisinde güçlü konumda kalmanın etkisinde kaldı. Çünkü onlar da ben şimdi sen de konuşuyorsun, onlarda da Beştepe diye bir gerçek var. Yani Cumhurbaşkanlığı katı farklı bir gerçeklik onlarda. Onların cumhur yani onlar esasında yani onların o yapıyla yönetildiğini düşünüyorlar. Çünkü AKP'nin tüm yönetim şekli tek bir merkezde olup o Cumhurbaşkanlığı ofisinden yönetiliyor ya. Esasında şeyin farkında değiller. Yani muhalefette böyle bir yapı yok. Yani CHP biz Ankara siyaseti diyoruz da CHP'nin yörelleri hala güçlü kendi açısından. Yani CHP'deki her belediye başkanı Kemal Bey kadar güçlü olamaz. Kemal Bey'in ağzına da bakar ama güçlü esasında baktığınız zaman. Yani mesela Özgür Bey aday oldu. Kazandı. CHP genel başkanı oldu. Adayların çoğunu değiştiremedi farkındaysan. Sadece başarılı olmakla alakalı değil. Yani çünkü o insanlar güçlü zaten. CHP'nin öyle bir yapısı var. O ilginç gelen bir yapı. Bazı yerlerde işe yarıyor, bazı yerlerde başına bela da alıyor. Hani az çok konuşuruz. İzmir mesela başa bela bir yapıydı. Olduğu gibi kesti attı şey. Özgür Özel orada.
Lütfü Savaş'ı da değiştiremiyor musun? Şimdi CHP'de böyle bir şey var. Hani tam tersine. Yani CHP mesela daha merkezin güçlü olduğu bir yer olsa Lütfü Savaş'ı değiştiremedi adamı.
Yani işte onlar şey açısından baktıkları zaman çok ilginç yapılar ortaya çıkıyor. Ben sana şöyle söyleyeyim mesela. Antalya'da bir sürü ilçe kazandık biliyorsun. Antalya'da oturuyorum. Ben sadece Alanya'ya bakıyordum. Yani benim kafamdaki tek yapı oydu. Acaba kazanabilecek miyiz? Abi şimdi İyi Partililerin Antalyalı adayı yoktu milletvekili listelerinde burada. Gerçekten diyorum Antalya'da adayı yok. Yani seçilebilecek yerden Antalyalı insan yok. Ankara'dan atandılar. Ve şey çok ilginç bir şey. Şu anda CHP'nin burada aldığı sanırım 4 tane belediyenin şeyi eski İyi Parti Antalya teşkilatında. Yani adamlar milletvekili adayı olamıyor ama CHP sayesinde şey oluyor. Belediye başkanı olabiliyor. Çok ilginç bir yapı yani. Mesela Denizli'de duydum 2.
Öyle.
Manisa'da duydum 4 tane. Yani İyi Parti'nin esas sorun İyi Parti'nin merkez yapısında.
Hani CHP hani hakikaten bin tane dandik özelliği var bu partinin de, hani partiye giriyorsun, yükselebiliyorsun. Öyle ya da böyle. Şimdi geçen Twitter'da mesela işte Hacer Fogo yerine Mustafa Denizli'nin kızı aday yapıldı diye millet öldü bayıldı. Abi kız 18 yaşında CHP üye olmuş. 30 küsur yaşında da aday oldu. Çok anormal bir şey. CHP CHP'li birini CHP'li bir yere aday yaptı. Yani millet burada bağırdı çağırdı. Yani CHP'de en azından hani şöyle bir şey var. Tabii ki bu işler demokratik değil. Tabii ki yerel örgütlerde sıkıntılar var. Tabii ki işte zenginlik önemli, network önemli. Her şey hakkaniyetli yapılmıyor. Hizipler var, şunlar var. Bunlar bir tane sorun sayarım. Her şey çok sıkıntılıdır. Eyvallah. Ama az çok da bir öyle ya da böyle bir yükseliş yolu görüyorsunuz. Şimdi ne seçildi? Mesela hani artık iyice kural oldu. Başarılı ilçe belediye başkanının bir büyükşehir belediye başkanı olma hayali var CHP'nin. Yani şu anda İzmir'deki her ilçe belediye başkanı diyor ki yani Cemil Tugay zaten tartışmalı isim. Ben şu an iyi bir belediye başkanlığı yaparsam 5 sene sonra beni aday yaparlar diye bir hayali var şu anda İzmir'deki 28 belediye başkanında, ilçe belediye başkanı.
Aynen
Anlatabiliyor muyum? Yani öyle ya da böyle bir hayal duruyor. Şimdi İstanbul'daki CHP'li tüm ilçe belediye başkanları biliyor ki ya Ekrem bir şekilde kendini Cumhurbaşkanı atsa olay benim önüm açılabilir diye. Hepsi düşünüyor onu şu anda. Öyle ya da böyle. Yani atıyorum aynı şeyler aslında Adana için de geçerli, Antalya için de, Mersin için de geçerli. Burada nispeten daha sağlıklı bir süreç var. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nde sıkıntı zaten bir ondan da bahsedeyim. Yani İyi Parti tamamen sorumlu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de şöyle söyleyeyim, 22 yıllık iktidarın getirdiği sorunlar var. Adalet ve Kalkınma Partisi birçok sorununu şöyle açtı. Bu FETÖ meseleleri, Abdullah Gül Tayyip Erdoğan çatışmaları, liberallerle AKP'lilerin kavgaları AKP içerisinde belli bir kısmın atılmasına sebep. Yani AKP'den aslında ayrılmadılar insanlar, atıldılar. Şimdi AKP'den atılanların yerine birileri geldi, evet. Ancak o yerine gelenlerin bir kısmı da AKP'li veyahut da İslami kökenden gelmeyen insanlardı. Onun yarattığı bir sıkıntı oldu. Şu an hala o sıkıntıları yaşıyorlar. Mesela şu an Şebnem Bursalı meselesinde ıstakoz tartışması olması, Şebnem Bursalı çünkü İslamcı bir kökenden gelmiyor. İzmirli, ulusalcı falan bir kökenden gelen birisi. Veyahut da Mehmet Uçum'un hedefte olması, Mehmet Uçum eski TKP'li bir adam. Arkasından bir şekilde AKP'li olmuş falan. Şu an hedefe alınması aslında partinin kendini tırnak içinde asıl sahibi gören İslamcı kesimin bu insanların rahatsız olmasından dolayı. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bu yapısal bir sorun artık. Çünkü elitlerin dönüşmesi lazım. Şimdi burada siyaset bilimi hocasının yanında konuşuyorum ama demokrasi diye bir şey varsa, cumhuriyet diye bir şey varsa biz birbirimizi kesmeyelim. Birbirimizi kesmeden, hani adam öldürmeden falan elitler dönüşebilsin diye. Yani bu sistem biraz da böyle kurulmuş. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bakıyorsunuz, 20 küsur yıllık iktidar olunca ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bugün 45 yaş altı herkes birinin oğlu, kızı ya da yeğeni. Yani, öne çıkmış herhangi birisi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde şu anda sizin, yani diyelim ki ben İlkan Dalkuç olarak, hani annem babam falan önemli bir pozisyonda olmayan birisi olarak yükselme şansım çok az. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bakın, ya Melih Gökçe'nin oğlu milletvekili. Şimdi bu bizim için tabii biraz gülünç bir şey. Ama şu açıdan bir Adalet ve Kalkınma Partili olarak bakın. Ankaralısınız. İşinizde başarılısınız. Diyelim bir benzin istasyonunuz var. Zenginsiniz. Paranız var. Pulunuz var. Adalet ve Kalkınma Partisi'siz. Reisçisiniz. Parti için çalışıyorsunuz. İlçe başkanlığının kirasını ödüyorsunuz. Faturalarını ödüyorsunuz. Ama bir yandan da Melih Gökçe'nin oğlu var. Vekil sırasında o geliyor. Yani böyle de bir sıkıntı var orada. İyi Parti zaten alt alta üst üste diye düşünüyorum.
Valla güzel de açıkladınız bence. Yani şu son kısmında iyi toparladık gibi geliyor. Son kısım dedim çünkü bence artık yavaştan toparlayalım. Çünkü daha bizim birkaç tane başlığımız var. Bunları da böyle devam ettirirsek tarihi bir yayına doğru bildiririz uzunluk konusunda. Ki önemli başlıklar da bunlar. Ali Hocam sen de kapatalım istersen o zaman.
İlkan çok güzel şeyler de anlattı. Yani yerel işlerin nasıl veya elitler arası kavgaların nasıl olduğuna dair kısmı çok güzel anlattı. Ben açıkçası şeyden gireceğim. Yani siyaset bilimi hocası var, birbirimizi kesmeyelim meselesi son derece doğru. %100 destekliyorum. Bu böyle zaten. Yani merkez siyaset dediğimiz şey tam olarak buydu. Biraz da şöyle bir şeyden bahsetmek lazım. Bu kaynak dağıtım ağları zaten o merkez siyaseti kuran şey Türkiye'de. Siz parayı yönetebiliyorsanız merkez siyasettesiniz. Yani merkez sağ olmak tarihsel olarak da asıl dayanlı şey. Yani çeşmenin başını tutabiliyorsanız bir merkez sağ parti, yani sağ parti olarak merkeze gelmeniz daha kolay. Merkezden uzaklaşmanızın bir sebebi muhtemelen çeşmeden akan suyun daralması oluyor. Bu 2009 sonrasında mesela 2009 yerel seçimleri sonrasında AK Parti'de gördüğümüz şey de bu. 2011 gibi hop böyle bir bizim artık liberallere ihtiyacımız yok gibi bir söylem gelmişti Aziz Babuşçu'dan. Bu mesela bunun önemli bir göstergesiydi. Merkez siyaset de burada şunu anlama geliyordu. Ben bir yandan kaynağı dağıtıyorum. Öte yandan ilgili alakalı olup olmasın, kavgalı olsun bu parti kim olursa olsun gelsin tavrını yürütebilen bir siyasetti. Şimdi bizim çöküp giden sağ partilerin, yani çöküp giden diyorum, tuzla buz oldu. Ben bunu 2023 seçimi öncesinde söylediğimde bana kızmışlardı. O an için doğru görünüyordu ama yani son geçen bir sene içinde gördüğüm Türkiye sağ tuzla buz olmaya devam ediyor. Milliyetçiler ayrı, İslamcılar ayrı. Çeşitli diğer gruplar apayrı bir şekilde devam ediyor. Türkiye solu zaten tuzla buzdu. Bizim için değişen bir şey yok. O yüzden ne mutlu bize. Bu durumda yani geldiğimiz nokta 2023 seçimlerinde muhalefet için büyük bir yıkım gibi görünüyordu ve gerçekten de öyleydi. İnsanlar bundan korktular. Merkez siyasetin çökeceğinden korktular. Ama bir şekilde bu ekonomik durum, bir belediye seçimi olması, o cumhurbaşkanlığı seçimin travmasının ötesinde bir takım ihtiyaçları ve maddi gereksinimleri güçlü kıldı bence. Olan şey bu. Ben birazcık 2023'te açıp bu noktaya getirip bırakayım. Bakalım neler olacak
Valla
sonraki
iyi de yaptın.
başlıklarda.
İyi de yaptın hocam. Çünkü bir sonraki başlıklar çok daha civcivli konular. Çünkü daha yakın konular. İşte 14-28 Mayıs ve hatta ben şeyle detaylandırmak istiyorum. 28 Mayıs'tan bir gün sonraki İmamoğlu videosuyla başlatacağım diğer süreci de. Öyle bir planım var kafamda şu an. Ama güzel de konuştuk. Süresi de güzel oldu. Güzel güzel de cevaplar aldım sayenizde. Ben de yakın dönem siyasetine biraz daha doymuş oldum. Sağ olun, var olun. Anti-cahilenin bu siyaset kısmının ilk partını bitirmiş olduk. İlkan Hocam, Özgür Hocam, Ali Hocam, üçünüze de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir bölüm oldu sayenizde. O zaman görüşmek üzere diyorum. İyi dinlemeler.